All Killer No Filler felsefesini benimsemiş müzik programı Orta Yaş Krizi yeni bölümüyle karşınızda. Bu sefer artık tribünler oynuyoruz bu tercihimizde. Bugünkü tercihimizde. Bugün Metallica'yı işleyeceğiz. Yani Metallica'nın Load albümünü işlemeye karar verdik ama herhalde bütün kariyerine dair bir şeyler söyleyeceğiz diye düşünüyorum.
İlla ki.
Evet. Ama evet, bugünkü konumuz çok tartışmalı, metal tarihinin en tartışılan albümlerinden Load. Mert, bana lütfen neden Load'u seçtik? Bana sen kendi nedenini söyle. Bir de bana 3 tane sıfatla bu albümü tanımla başlangıç olarak.
Neyi seçtiğinizi söyleyeyim. Bana göre bu Metallica'nın en cesur albümü.
Cesur.
Bence cesur albümü. Ve buradan da seçtiğim 3 kelimeye geleceğim.
Evet.
Benim seçtiğim 3 kelime cesur, içten, olgun.
Benim de seçtiğim sıfatlar cesur. Yine ben de cesur seçmişim. İkincisi eğlenceli. Çok güzel bir hard rock albümü olduğu için ve yılan gibi riffleri olduğu için. Bir de groovy. Yani hoş. 2 ile 3 benzer şeyler olmuş oluyor ama olsun. Bolca groove içerdiği için. O zamana kadar groove belki Black Album ile başladı sonuçta.
Evet.
İlk defa bu albümde de baştan sona groove.
Baştan sona.
Baştan sona groove dinliyoruz yani. Tarihi olarak bir değerlendirelim bakalım. Nereden geldik bu albüme? 83 Kill 'Em All, 84 Ride the Lightning, 86 Master of
Nasıl?
Puppets, 88 And Justice for All ve asıl değişim albümü 91
Kırılma noktası.
Kırılma Noktası Metallica Black albümü. Bana o dönemlere dair bir iki şey söyler misin? Yani mesela And Justice for All'un arkasından neden Black albümü geldi? Veya Master of Puppets'in arkasından And Justice for All niye geldi mesela sence?
Evet, yani aslında Injustice for All da enteresan bir albüm. Şu açıdan enteresan bir albüm. Şimdi tabii
Ben
ki
bence şaheserleri bu arada. Benim için
şaheserler.
öyle. Metallica'nın şaheseri Injustice for All bu arada.
Ben Master of Puppets'i çok seviyorum. Bu
Mutlaka.
arada hepsini çok seviyorum. Yani Injustice for All'u da çok seviyorum tabii ki.
Hepimiz.
Çok karanlık bir albüm.
Evet.
Epey progresif bir albüm. Aslında Injustice for All birazcık enteresan bir albüm. Yani çıkışı enteresan. Şu açıdan enteresan. Şimdi Metallica zaten thrash metal hareketinin diyelim başını çeken grup. Hani
Aynen.
ilk
Bayrağı
başını
taşıyan
çeken,
onlar.
bayrağı taşıyan grup. Şimdi Cliff Burton öldüğü zaman, şimdi şöyle bir şey var. Bunu söyleyeceğim birazcık hani şey algılanmasın. Şey herifsin, kalpsiz herifsin, işte amma şeysin, pislik Erol Taş gibi bir yüreğin var senin falan denmesin
Yok ya,
ama
Mert Yıldız için öyle bir şey söylemeyiz herhalde zaten yani.
ölen bir eleman her zaman müzik gruplarının popülerlik anlamında ve ticari anlamında işe yaramıştır.
Maalesef.
Bir elemanın ölüyorsa abi o her zaman hani
Maalesef.
öyle ya da böyle işte New Order'ın Ian Curtis'tir, şudur budur. Hatta Faith No More'dan örnek vermek gerekirse Faith No More'un Star AD diye parçası var.
Evet.
Kurt Cobain'in ölümüyle ilgili. O işte orada
King for a Day'de.
ölmekten daha beter olan şey efsaneleşmektir
Evet.
diye bize bahsediyor. Çünkü efsaneleşiyorsun ve artık sen bir birey olmaktan çıkıyorsun. Yani ölü bir birey olmaktan çıkıyorsun. İnsanların kafasında oluşturdukları bambaşka bir şey haline geliyorsun. Biraz o var burada. Metallica'nın da hem şanssızlığı hem de şanslı tarafı Cliff Burton'ın ölümü oluyor. Çünkü grubun hikayesinde bir trajedi eklenmiş oluyor. Genç bir grup çok trajik bir şekilde elemanını kaybediyor. İşte vah. Şimdi bu evet çok üzücü bir şey. Alay edilecek bir şey değil. Ama grup ilk o zaman böyle televizyon programlarının çıkma teklifleri falan almaya başlıyor yani.
Tabii.
Yani böyle bir durum var. Şimdi onun üzerine normalde daha böyle basit müzik üretmelerini beklersin. Daha fazla insan tarafından dinlenecek müzik üretmelerini beklersin. Hayır, onlar And Justice for All'u yapıyorlar. Tam tersini yapıyorlar yani.
Doğru.
O açıdan And Justice for All da aslında şaşırtıcı bir albüm. Yani o dönem içerisinde düşünecek
Ters köşe
olursak.
diyorsak, eğer ters köşeden bahsediyorsak
O da bir ters
ilk
köşe.
ters köşe diyebiliriz
Evet,
zaten
ilk ters köşe
yani.
diyebiliriz. Arkasından Black Album'un gelmesinin de şöyle bir durum
Büyük
var.
ters köşe.
O zaten çok büyük ters köşe. Şimdi Metallica'nın işte Grammy adaylığı vesairesi yani işte And Justice for All'un bir şekilde o kadar progresif bir albüm olmasına rağmen artık hani Metallica'yı bastıramıyorlar yani. Hani Metallica belki o döneme kadar 10 tane radyo kanalı Metallica çalıyor ama öyle bir destek var ki
Tabii.
arkalarında.
İstek var.
Hani bastırılabilen bir durum değil. Bir şekilde işte Van'la patlama yapıyorlar falan. Metallica orada kendisi de bilinçli olarak zaten And Justice for All çok progresif bir albüm olduğu için çok daha basit bir albüm yapmak kendileri istiyormuş zaten. Ama o dönemde hem daha basitleştirilmiş bir albüm yapalım hem de radyolarda da çalınabilecek bir şey yapalım mı geliyor konu ve Bob Rock'la çalışmaya başlıyorlar. Ve Black Album ortaya çıkıyor. Aslında Black Album, Metallica albüm ismi bu arada aslında. Black
Evet,
Album
tabii.
albüm ismi. Metallica
Metallica.
albüm
Albüm
ismi
ismi Metallica.
yani. Şimdi Metallica...
Bir yandan da manidar bu arada Mert. Yani evet. Eğer Metallica'nın bütün kariyerine bakarsak başından sonra özetleyecek bir albüm, onu seçersin yani.
Tam olarak böyle ortada duruyor.
Ha, ortada duruyor. Şarkılar, 3-4 tane thrash'e yakın şarkı var. Var. The Struggle Within. Holy'den daha falan böyle. Var.
Thrash hiç yok değil o albümde.
Yani. Yani var. Var. Bir Injustice for All değil falan ama var.
Hatta şöyle diyebiliriz. O zamana kadarki en iyi soundlı thrash şarkıdır onlar. Olabiliriz yani.
Aynen öyle.
Çünkü o güçlü bodyment, o mükemmel prodüksiyon thrash gruplarında olan, çünkü öyle bütçeleri yok, öyle prodüktörler çalışmaları, öyle bir imkanları yok yani thrash gruplarının.
Yok.
İlk o imkana sahip olan grup Metallica yani.
Aynı zamanda ama tamamen her zaman hiçbir akustik parça yapmamış ve balat yapmamış olmasıyla övünen bir tür thrash metalden böyle bir grup çıkıyor ve balat yayınlıyor bu arada.
Bayağı balat, hem balat mükemmel balat yayınlıyor. Ki bu, Nothing Else Matters'ı yayınlıyor yani.
Bu arada arkadaşlar yani dinlemekten kusmuş olabilirsiniz ama bir yeniden değerlendirdiğiniz zaman Nothing Else Matters muhteşem bir şarkı. Yani başı sonu, gitarı, solosu, arkada Bob Rock'ın koyduğu yaylılar olsun falan. Bütün dokunuşlarıyla inanılmaz bir şarkı.
Abi Bob Rock o kadar uğraşıyor ki, çünkü Bob Rock'ın şöyle bir durum var. Metallica'nın 80'ler albümlerini, gerçi birazdan değineceğiz, ayrıca açarız onu, ama Metallica'nın 80'ler albümüne baktığınız zaman veya işte thrash gruplarının 80'ler albümlerine baktığınız zaman, işte veya genel olarak metal gruplarının 80'ler albümlerine baktığınız zaman çoğunda şey vardır. Adamın bir tane gitarı var abi, o gitarı çalıyor. Bir amfisi var, bir gitarı var, pedalı var, onu çalıyor adam. Orada mesela o albüm yapım belgesini izlediğin zaman görüyorsun. Mesela diyor şuradaki akor vuruşları için diyor 12 tane gitar koyalım diyor. Veya diyor başka bir yere diyor Gretsch White Falcon şey yapalım. Hetfield bakıyor, bu ne anasını satayım falan diye bakıyor. Niye ben bunu çalıyorum şu anda falan. Ama şarkının bitmiş halinde dinliyorsun abi. O zenginleştiriyor şarkıyı, o elementler.
Metallica'nın 5. elemanı diyebiliriz Bob Rock için zaten diyebiliriz. Bu arada. Çünkü bu arada 96 promo röportajlarına baktım. Ben de Load'un. Hetfield falan şey söylüyor. Yani bize bunu Bob Rock getirdi.
Evet.
Farklı gitarlarla farklı amfileri birleştirip değişik soundlar elde etmeyi. Bu bizim benim gitarı çalma şeklimi de etkiledi diyor bu arada. Gitarları mi bemol'e çekiyorlar. Bir yarım ses çekiyorlar albümde.
Daha böyle heavy olsun.
Daha heavy, daha böyle güneyli rock soundunu elde etmek için ki elde ediyorlar. Benim ilgimi çeken kısmı besteleri ve çalmalarını etkilemesi. Hı-hı. Besteleri de etkilemesi yani o soundun. Yani Bob Rock bu albümün sorumlusu belki de yani.
Evet.
Metallica'nın değişiminin sorumlusu belki de bir yandan da. Bunu sevip sevmemeniz tabii ki size kalmış.
Grup bile aslında Bob Rock'la, çünkü Black albümü dedim gene yani. Metallica albümünü yapmaları epey aslında kriz içerisinde yani. Çünkü anlaşamıyorlar yani.
O zaman değil mi?
Yani biz böyle albüm yapıyoruz. Bob Rock da diyor ki hayır, ben de böyle albüm yapıyorum diyor. Hani böyle yapacaksınız. Hatta sözlere kadar müdahale ediyor Bob Rock.
Ve bu arada zengin ediyor grubu yani.
Grubu da zengin. Hah, işte ona geleceğim. Yani. Albümü yapıyorlar, bir daha biz bu adamla çalışmayacağız değil mi? Bayağı bir uzun bir süre ne arıyorlar ne sorular, yüzünü görmüyorlar Bob Rock'ın. Ama ne oluyor yapmak için yine Bob Rock'a geliyorlar. Çünkü albüm için 3 sene boyunca turdular. Albüm yanlış hatırlamasam o dönem 6 milyon satıyor. Amerika'da, sadece Amerika'da 6 milyon satıyor. Dediğim gibi grubu zengin ediyor. Bütün yapılan yatırımı çıkartıyor, kompanse ediyor. Üstünde bir de bayağı bir şey yapıyor, zengin ediyor grubu.
Şimdi Metallica'ya dair yani internette, yazılı medyada yazılmamış, konuşulmamış bir şey kaldı mı bilmiyorum ben. Tamam ama biz de kendi açımızdan bir şu ticari konusunu bir değerlendirelim istiyorum beraber. Yani Metallica davayı sattı. Davayı sattı. Sold out. They are sell out. They sold out. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani şu anda sen 40'lı yaşlarında bir müzisyensin bir yandan da. 30 senedir büyük 30 seneden fazladır belki Metallica dinliyorsun. Ha, 30 seneden fazladır Metallica dinliyor. Ben 20 küsur senedir Metallica dinliyorum. Geldiğim noktada ben şu anda Load CD'sini, albümünü açtığım zaman birden girip son şarkıdan çıkabiliyorum.
Çok önemli bir şey bu.
Her bir şarkıdan müthiş keyif alıyorum. Sound hala çok modern ve yerinde geliyor.
Evet.
Bütün enstrümanları ayrı ayrı duyuyorum.
Yani bugün çıksa bu albüm sırıtmaz.
Ne güzel bir albüm derim ben buna yani.
Evet.
Ayrıca içinde çok sevdiğim şarkılar var. İşte Until It Sleeps olsun, Hero of the Day, alternatif rock şarkısı. Ve en çok sevdiğim şarkıları demin sana söyledim. Bleeding Me ile The Outlaw Turn. Örneğini başka metal gruplarında görmediğim şarkılar bu arada.
Rock gruplarında da.
Rock gruplarında da. Yani zaten rockla metal arasında iki şarkı oldukları için o ikisi de. Hiçbir başka müzisyende duymadığım şarkılar bunlar. Bu kadar güzel albüm, bu kadar güzel bir albüm. Ne diyoruz?
Ticari.
Niye ticari? Bana sorarsan burada bütün albümler ticari, bütün ürünler ticaridir de. Yani metali bıraktı, trash'i bıraktı, buna geçti. Ticari bir karar demek sadece doğru mu mesela?
Bence bunu konuşmadan önce Fade to Black'e dönmek lazım. Bravo. 1984 senesinde Fade to Black'e dönmek lazım.
İlk eleştiri geldiği zaman yani.
Evet, çünkü akustik gitar kullanmışlar. Bir trash grubu nasıl akustik gitarla böyle hisli bir introyla şarkı yapabilir? Aslında daha 1984'te bile Metallica'ya ticarileşme suçlaması yapılıyor zaten.
Evet. Ve ama ben şu an daha bir Fade to Black milyon kere dinledim. Açıyorum. Her seferinde hala tüylerim diken diken oluyor. Evet. O akustik gitar girdiği zaman ben bir yere bir şeye giriyorum. Bir kafa alanına giriyorum yani bir anda. Muhteşem.
Muhteşem. Yani dediğim gibi Metallica'ya hani şey için diyebilirsin belki Master of Puppets ve işte Injustice for All çok böyle mainstream'e oynayan sound'a sahip albümler olmadığı için belki hani insanlar onun beklentisine girdiği için belki ya bunlar ticaretleşme çabası.
Olabilir yani çünkü
adamlar ama düşünüyorsun ticari Ozzy ile turlamışlar abi. Evet. Master of Puppets'i Ozzy ile turlamışlar. Evet. O ticari hamle değil mi yani? Evet. O da ticari hamle. Yani o zaman şey diyebilirsin. Evet ama işte o zaman ama işte o şarkılarla çıktılar turneye. Olabilir. Adam sonuçta şey dinlemiyor ki yani her tarz müzik dinleyen insanlar bunlar. Black Album'da kendilerini aslında serbest bırakıyorlar. Yani anlatabiliyor muyum? Adam her tür müziği dinleyen adamlar bunlar. Farklı şeyler de yapmak istiyor. Load da bunun bir uzantısı. Bence Load aslına bakarsan benim fikrim bu. Load Metallica albümü kadar bile ticari değil bence. Niye diyeceksin?
Heh, onu söyleyecektim. Evet. Heh, ben de aynı şekilde düşünüyorum.
Şimdi normalde şimdi düşünüyorsun. Black albüm. Yine Black albüm dedim ya. Metallica albümü 91 senesi.
Black albüm diyebiliriz bence ya. Metallica Black albümü 1980 91.
Ya şöyle 91. Araya bir şey sokayım. Şimdi albüm çıktığı zaman kasetini almıştım ben. 91 senesi. 91 veya 92 başıydı. O zaman o albümün ismi Metallica'ydı. Evet. Black albüm falan kimse demiyordu. Metallica'ydı o albümün ismi. Sonra 2000'lerde falan Black albüm olarak anılmaya başladı. Yani Metallica o albümün ismi
İnternet,
abi yani.
İnternette anılmaya başlandı önceki doğru.
İnternet, evet. İnternet çağında başladı Black albüm, Black albüm diye falan. Hatta işte Black albümün... yine Black albüm dedim. Black albüm... Black albümün şeyinde var. Klasik klasik albümler belgeseli var. Orada Hetfield diyor. Herkes Black albüm diyor. Aslında Black albüm ismi söylüyor yani. Metallica koymuştuk biz albümün ismini ama Black albüm diyor herkes. Metallica albümünden sonra 3 sene falan belki 4 sene falan uzun süre turluyorlar. Albümü sağıyorlar gerçekten. Evet. Dünyadaki zaten en büyük metal grubu haline geliyorlar o dönem. Bir sürü yeni fan kazanıyorlar. Şimdi insanların o dönem bu gruptan bekleyeceği şey ne abi? O albümün aynısından bir tane daha. Tabii,
çünkü ticari başarı kazanılmış. Evet. Formül hazır. Hani, beklenti hazır.
Evet hani o albümün birazcık daha böyle o arada çıkan soundların evet, da katılmış evet, olduğu bir versiyonu evet, beklersin. Load öyle bir albüm değil.
Bambaşka.
Bambaşka bir albüm.
Ve o yüzden de bence ne kadar bir ticari kaygıyla yapıldığı, yani sadece ticari kaygıyla yapıldığını söylemek bence naiflik. Yani biz metalcilerin böyle bir naifliği diyeyim yani o konuda daha vaysatlar çünkü metal yapmıyorlar. O yüzden sadece ticari abi, düşünüyorlar.
Bak hani bu albümü Load'u, hani mesela o Load'daki veya şarkılar, hani groove şarkılar dediğim falan filan, Sağdın falan. Hani mesela ona yakın tutabileceğim mesela Corrosion of Conformity geliyor aklıma.
Corrosion... Dinliyorlarmış zaten, seviyorlarmış.
Zaten arkadaşlar da. Evet. Ama yani Corrosion of Conformity ne kadar satıyor ki?
Evet, doğru.
Ne kadar satıyor
yani
ki?
Yani şey söyleyebiliriz ama Alice in Chains'in etkisi hani, kalmış olabilir.
O birazcık yani falan ama yani Nirvana'ya benzemiyor.
Benzemiyor.
O dönem punk patlaması gerçek. Grunge bitiyor o dönem zaten. 95'te artık grunge sona eriyor.
Aynen.
Green Day, Dookie, Offspring. Aynen. Smash falan bunların patlaması gerçekti. Çünkü bakıyorsun listelerde Low'la benzer tınlayan bir albüm yok ki.
Yok.
Yani düşündüğün zaman ticari bir hamle zaten olamaz mı?
Ya bir rüzgar vardı da Metallica o rüzgarı alakası yakaladı gibi yok, bir şey yok. Rüzgarı kendileri yaratıyorlar. Kendi rüzgarlarını
tam
yaratıyorlar.
Tam olarak öyle. Rüzgarları evet, kendileri yaratıyorlar.
Evet. Bunlar o yüzden takdir edilmesi bir şey.
Kesinlikle çünkü bir risk alıyorlar ortaya.
Takdir edilmesi bir şey.
Bu tutacak mı tutmayacak mı? Bir kere evet, eski fanlarımız bu Southern Rock'a yakın tınları beğenecek mi beğenmeyecek mi? Belki Metallica albümünde kazandıkları fanlar bile beğenmeyecek. Ki beğenmeyenler oldu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bu ne falan filan demişti. Niye böyle bir şey yumuşama olmuş diye. Onlar bile söylemişlerdi. Düşün bak yani eski fanlar Metallica albümünü beğenmiyorlar. Burada yumuşama var diye. Onlar da Load'u beğenmiyorlar yani. Ama ona rağmen grup orada bile yani Load'da bile yeni fan kazanabildi. Evet, ve piyasada yani böyle bir müzik olmamasına rağmen kazanabildi.
Evet, aynen öyle.
Yani Corrosion of Conformity'nin ne bileyim 10 milyon albüm satıyordu da onların fanları mı yani olur? Hayır abi. Alakası yok. İnsanlara bunu da sevdirdiler yani.
Ha şunu söylemem lazım. Papa Het, Hetfield'ın vokalleri.
Evet.
Şimdi James Hetfield genellikle ritmik vokaller yapan birisi. İlk 3 albümü, 4 albümü dinle Black albümüne kadar. Evet. Do you see what I see? Dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan. İlk defa Black albümünde o trash dışı şarkılarda şarkı söylediğini Şan yani. Şan yaptığını ilk defa duyuyoruz.
Ki Bobrak'ın zorlamasıyla biraz.
Aynen öyle. Kendini çok rahat da hissetmediğini her zaman söylüyor zaten. Ama Low'da geldiğimiz zaman da ben karşımda Mert tam teşekküllü bir vokalist görüyorum.
Evet.
Şan yolculuğunu tamamlamış gibi alıp akustik gitarı eline Mama Said gibi bir şarkı da yazabilen bütün yani bir singer songwriter gibi.
Aslında bu arada en zoru o.
Evet.
Yani bir akustik gitar aynen vokal. Öyle. Yani aynen öyle. Er meydanı orası çünkü.
Aynen öyle. Ve bütün şarkılarda vokal çok güzel. Kesinlikle takdir edilmesi gereken bir şey bu. Onu da unutmayalım. Albüme dair ufak bir trivia vereceğim. Bizim gibi Y kuşağı dinleyicileri için önemli olabilir.
Ben X kuşağım.
Sen X kuşağın doğru sen. Mert X kuşağı. Mert X kuşağı zaten
evlenir
X kuşağı.
2 seneden.
Aynen. Mert X kuşağı o yüzden özelliklerini taşıyor zaten X kuşağı.
Depresiflik. Aynen. İntihar eğilimleri falan.
Ben bir Y kuşağı olarak benim için çok önemli bir bilgi bu. Until It Sleeps 1996 yılında yayınlandığı zaman ilk korsan olarak paylaşılan MP3 bu arada.
Evet.
Öyle bir trivia da paylaşalım sizinle.
Evet.
Load'da boş şarkı yok diyorum Mert. Ben. Katılıyor. Ben Load'da boş bir tane şarkı oldu. Buna 2x4 da dahil, Ain't My Bitch de dahil. Ondan sonra ne var başka?
2x4'u niye beğenmiyor? Harika bir şarkı bence 2x4'u. Yani niçin beğenmiyorlar anlamıyorum.
Cure'u yani. Çok zekice bir şarkı olarak görüyorum. Evet. Uyuşturucular hakkında. Ondan sonra çok iyi yazılmış bir şarkı. Poor Twisted Me yine uyuşturucu bağımlılığıyla alakalı. Ondan sonra güzel bir riff var. Ha, ama diyebilirsiniz ki bunlar hard rock riffleri. Evet, hard rock riffleri.
Olsun. Yani güzel şarkılar.
Kesinlikle katılıyorum. The Outlaw Turn ve Bleeding Me'nin çok özel şarkılar olduğunu düşünüyorum. Ve senin favori şarkın The House That Jack Built. Trafiği olarak da, ondan sonra sözler olarak da, konsepti olarak da, fikir olarak da çok yaratıcı bir şarkı olarak görüyorum. O da yine uyuşturucu bağımlılığı ile alakalı. Bu da beni şeye getiriyor. Bütün albümün sözlerini yazan James Hetfield, bu albümde bana sorarsan sözler olarak olgunluğa da eriştiği albüm.
Kesinlikle.
Yani tamam, ilk albümlerdeki sözlerini de beğeniyorum. Kilemol geçelim. Kilemol biraz daha genç, thrash metal heyecanıyla yazılmış sözler.
Evet.
Ama o önceki sosyal meseleler, politik meseleler, bunlar önemli. Onlar iyi ki işlendi. Thrash metalin dünyaya dair bilinç uyandırma özelliğini taşıyan şarkı sözleri. Ama Black albümüyle birlikte yaşanan geçişle bu albümde tamamen kişisel, duygusal, James Hetfield'ın egzistansiyelist meseleleriyle...
Ben bu yüzden işten buluyorum. Şu açıdan işten buluyorum.
İşte. Buradan işten buluyorsun değil mi? Çünkü sen seçtiğin sıfat enteresan. Sen işten bulurken...
Kesinlikle.
İnsanlar bu albümü işten olmamakla itham ediyorlar.
İşte nasıl bir düşünce yapısı ben bilmiyorum. Yani
ticari ama... diyorlar işte. Ticari albüm.
Yani bu tamamen işten bir kere... Bak her şeyden önce şu açıdan işten olarak görüyorum ben bunu. Hani takdir edersiniz etmezsiniz ayrı konu. Evet, Injustice for All'u yaparken işte toplumsal işte sorunlar, işte adaletsizlik vesaire vesaire. Bunu o zaman yapıyorlar, doğru. O zaman fakirlerdi değil mi bu adamlar? Sonradan bunlar çok zenginleştiler. Şimdi bu adamlar kalkıp da hala o kadar multimilyoner olduktan sonra bu evet. şeyleri yaptılar. Ne olur? Ne olurlar bu adamlar?
Samimiyetsiz olur.
YouTube olurlar abi.
Doğru.
YouTube olurlar abi. Anlatabiliyor muyum? O samimiyetsiz olurlar.
Bir yani. grup kendini beğenmiş milyoner.
Ya yani YouTube olurlar. Yani milyoner haliyle dünyayı kurtarmaya çalışıyor. Yani. İşte Amerika'dan konuşuyorduk ya, Amerika dünyayı bilmiyor ama dünyayı kurtarmaya çalışıyor her zaman. YouTube işte o.
Hı.
O yüzden de bu kadar çok seviliyor belki bilmiyorum. Ama bence çok içten bir albüm. Çok kişisel bir albüm. Sözlere baktığımız zaman son derece kişisel bir albüm. Ben şunu sana söyleyeyim. Albümü ilk dinlediğim zaman hatırlıyorum ben. Kasetini çıktı.
Ha, onu sormuyordum. Önemli. Biz ben albüm yayınlandığı zaman kaç yaşında oluyorum? 13 yaşında oluyorum. Yani o zamanlar televizyonda Metallica ne görüyorsam onları görüyorum yani. Ve keyif aldığımı hatırlıyorum yani. Yani aslında Reload'da ben daha çok böyle metale yaklaştım.
Şimdi albüm ilk çıktığı zaman ben şöyle hatırlıyorum. Okuduk dergilerde falan albüm çıktı. Çevremizdeki işte çocuklar.
Bu arada Metallica dinleyicisiydin değil mi o zaman
tabii,
yani?
Tabii.
Gitar çalıyor muydun o arada?
Tabii
başlamış mıydın?
Akustik gitarım vardı. Klasik gitarım falan.
Tamam, sen Metallica çalmıyordun daha yani.
Riffleri çaldım bir gitar. Ya çaldım yani. Daha çok Black Sabbath, Paranoid falan çaldım yani. Iron Man falan. Neyse. Bir arkadaşım dinlemişti albüm kasetini. Walkman'de böyle. Beğenmedim falan filan. Black albüm. Yine Black albüm dedim yani. Kendimi vuracağım sonunda.
Problem değil ya.
Metallica albümünün böyle o dönem yani o dönem kazanılan fanlardan bir tanesi. Bleh, çok kötü falan filan diyordu. Yumuşamışlar. Bu Metallica gibi değil vesaire vesaire. Şimdi ben tabii o zaman şey var. Çocuksun ya. Mesela ben şimdi Guns N' Roses severdim. Ama şimdi bizim ortaokuldayım o zaman. Ortaokul diye bir şey vardı. Ortaokuldaki arkadaşlarım böyle sınıfın popüler çocukları. Hepsi Guns N' Roses falan oldular. 92 senesi falan. Ben tabii otomatik olarak Guns N' Roses'a nefret ettim. Grunge dinliyorum falan. Ya bu adamlar Kurt Cobain ölünce grunge'çı oldular. Ben bu sefer Alice in Chains, Soundgarden ne varsa hepsini bıraktım. Sırt çevirdim. Black Album'da Metallica da artık şey yapmayacağım.
Black Album'da Black Album lütfen lütfen kalsın ben.
Neyse. Black Album'da Metallica'yı kazananlar yüzünden de ben Metallica'dan soğumuştum. Hakikaten ben de o kitleden bunlar işte eskiden böyle şarkılar yapıyorlardı. And Just For All vardı. Bak şimdi Nothing Else Matters yapıyorlar falan. Bu sizin dediğiniz Metallica değil falan filan kafasına girmiştim. Bu adamlar, ben bu arada Load'u dinlememişim o zaman. Daha bilmiyorum. Nasıl, neye benzediğini bilmiyorum yani. Ama bu adamlar Load'u beğenmediler ya. Ben bir kere pozitif benim için. Tamam bu adamlar beğenmiyorlarsa.
Enteresan.
Metallica'ya ben tekrar sarılabilirim. Tekrar benim grubum olabilir diye yaklaştım. Sonra hakikaten kasetini aldık. Bir arkadaşımla beraber. Arkadaşının evine gittik. Balkonda çıktık. TV'yi de balkona koyduk. Hava çok yaza yakındı böyle. Dinliyoruz abi. Bir gerilim var yani. Çünkü kötü falan dediler yani abi. Ain't My Bitch girdi falan. Ben de böyle hakikaten bir gerilim var ama yani. Ulan yumuşak bir şey mi çıkacak abi hakikaten? Utanacak mıyım grup adına falan?
Cayır cayır rock çıktı ondan sonra değil mi?
Acaba grup adına utanacak mıyım diye bekliyorum ben de. Abi sonra hakikaten de Hero of the Day geldi. Bak Hero of the Day bu arada albümün en sevdiğim ikinci şarkısı. Onu da söyleyeyim. Yani böyle nasıl diyeyim biliyor musun? Arkadaşınla aranda böyle sessizleşti ortam. Yani böyle bir akraban için, yani yaşlı akraban için utanırsın ya. Böyle adam kişini tutamaz falan. Bir öyle bir şey oldu. Bir sessizlik oldu aramızda falan. Ve yani konuşuyorduk, muhabbet durdu. Sessiz sessiz şarkı dinlemeye başladık. Çünkü şarkı şey yani. Hani böyle
Major Gam'da. Major Gam'da ilk şarkısı Metallica'nın belki de.
Bir de böyle yani.
Hatta öyle Major Gam'da ilk şarkısı Metallica'nın.
Bir tane alternatif rock gibi falan.
Alternatif rock.
Böyle bir sessizleşme oldu aramızda falan. Sonra işte King Nothing giriyor falan. Biraz daha toparladı falan. O nereye bağlayacaktım? Ama şu anda bakınca çok içten bir şey. Çünkü bak bizi utandıracak kadar farklı bir şey yapmışlar.
Tabii canım. Yani.
Bunun içten olmasalar. Çünkü hakikaten yani listelere bakıyorsun. Hero of the Day gibi bir şarkı yok hiçbir grupta yani. Onlarda var sadece yani.
Mert, abi David Bowie her albümünde kendini baştan yaratıyor diyoruz. Çok takdir ediyoruz. Ne progresif bir müzisyen diyoruz. Onu alkışlıyoruz. Ama Metallica en ufak bir şarkıda bir akustik gitar koydu da şunu yaptı da bilmem diye öfkeleniyoruz yani. Böyle bir şey olabilir mi ya?
Hetfield yani o şarkıyı istemiş de yazmış abi. Öyle yoksa mi? Abi yani düşünmüyor mudur böyle lan ne diyecekler bana diye. Düşünüyordur yani.
Şarkı çok güzel şarkı abi. Bu arada.
Ve şarkının sözleri gerek evet. İşten niye bağlayacağım. O kadar şey sözler ki dokunaklı, aynen kalpten mi? Sözler var ki şarkıda. Yani buna asla sen işten değil diyemezsin yani.
Aynen öyle.
Mümkün değil.
Aynen öyle. Abi Until It Sleeps annesinin hastalığıyla alakalı, ölümcül hastalığıyla alakalı. Yani hala dinlediğim zaman böyle şey yapıyorum. Etkileniyorum yani. Evet. Muhteşem sözleri var. Ve bu arada James Hetfield'ın yani eğitim seviyesi hakkında bir yorum yapmayayım. Tamam mı? Veya edebiyata dair yatkınlığıyla alakalı bir yorum yapmayayım.
Kahtalı mıçı.
Ama öyle bir olsa alaylı belki alaylı olarak çok güzel sözler yazıyor bence. Yani bulduğu benzetmeler her şarkıda değil. Her şarkıda değil ama bu albümdeki King Nothing'i beğeniyorum. Hero of the Day'i beğeniyorum. Bleeding Me ve Thorn Within. Hı-hı. Harika sözler. Hı-hı. Şimdi birazcık da Mert Reload'dan da bahsetmek zorundayız.
Ona geçmeden önce şu ligler konusunda yeni Bob Rock'ın etkisini söylememiz lazım. Mesela liriklerde şöyle bir şey var. Esneklik var liriklerde.
Nasıl? Biraz aç.
Şu anlamda esneklik var. Şimdi eski sözlerde yani 80'lerdeki sözlerde okuyorsun. Ucu açık sözler yok. Düz. Yani neden şarkının neden bahsettiği belli.
Yani, tabii. Back to the front yani. Sen tekrardan cepheye gönderiyorum seni. Öleceksin
çok
falan.
Güzel. Onlar da çok güzel.
Tabii ki.
Ama düz. Yani şarkıya ya aslında burada şu sembolizm var diyemiyorsun abi. Orada işte askerden bahsediyor diyorsun. Bitti bu yani.
Until It Sleeps baştan sona sembol bu arada yani.
Bunu mesela yaptığı zaman mesela Enter Sandman'in şarkısı lirikleri varmış. Aslında daha önceden de hep varmış. Grup tarafından reddediliyormuş bu sözler. Abi bu ne alakası yani. Çünkü şarkının neyle ilgili olduğu belli yani.
Evet. Sen ben.
Yani sen ben işte çocukların işte daha doğrusu şöyle bir şey evet sen ben.
Sen benle alakalı şarkı.
Ama Bob Rock diyor ki bak diyor sen çok diyor bodoslama yazmışsın bu sözleri diyor. Bunu diyor birazcık diyor şey yap diyor. Vague hal yani böyle birazcık daha muğlak bir hale getir diyor.
Sanat olsun ki sanat olsun.
Daha fazla kişi kendinle özdeşleştirebilir. Evet. Başka anlamlar bulabilir. Mesela o şarkıdan şey anlamını da çıkartabilirsin. Önce sen benden. Creep Dead diye bir şey ve tabir var. Çocukların esrarengiz şekilde küçükken uykularında ölü bulunmaları konusu. Mesela şarkıyı oraya da bağlayabiliyorsun. Entisandır şu an.
Yani abi sen beni bir sembol olarak alırsan hayatındaki her şeye bağlayabilirsin. Karanlık olarak böyle.
Onu sembol Onu mesela Bobrak tavsiye etmiş. Hani özellikle bak biraz daha dedikleri böyle şey yap. Arada boşluklar bırak ki insanlar girebilsinler. Hani madem ki sadece metalciler bizi dinlesin, dinlemesin, başka insanlar da dinlesin istiyorsunuz. O zaman bu dediklerdeki o aralığı açmanız lazım. Oradaki o satır aralarını boş bırakmanız lazım. Haydi ben savaşa gidiyorum diye yazmaman lazım evet, orada. Evet. Onu açman lazım. Diye mesela o tavsiyeyi dinleyerek yaptı yazdı sözler bunlar. Ama burada gerçekten bir sonraki aşamaya taşımış.
Yani. Öyle canım. Reload'dan da bahsedelim biraz. Reload'u
peki kadar, bahsedelim.
Load kadar sevmiyorsun anladığım kadarıyla.
Ben Reload'u hiç sevmiyorum.
Hiç sevmiyorsun.
Hiç sevmiyorum.
Beğendiğin bir şarkı yok mu içinde?
Var.
Hangisi?
Mesela Where the Wild Things'leri çok beğeniyorum.
Ben de.
Bak şöyle söyleyeyim, çok beğendiğim şarkılar yok demiyorum albüm için. Ben albümü beğenmiyorum diyorum.
Yani ben Devil's Dance'i seviyorum. Where the Wild Things'leri seviyorum. Ondan sonra şeyi seviyorum. Carpe Diem Baby'yi seviyorum. Carpe Diem Baby'yi aslında bu arada Metallica'nın yazdığı en iyi şarkılardan birisi olduğunu düşünüyorum. Şey seviyesinde demin seninle konuşuyorduk. Guns N' Roses'ın Estrange'inden bahsediyoruz. Estrange şarkısı trafiğiyle, düzenlemesiyle inanılmaz bir eser yani. Ben Carpe Diem Baby'yi başyapıtlanan birisi. Carpe Diem Baby'yi o seviyelere yakın bir yerde görüyorum. Çünkü riffler çok iyi. Şarkının girmesi çıkması, vokalleri falan çok iyi. Bilmiyorum. Tabii sonra Bad Seed falan biraz düşüyor. Prince Charming falanlar düşüyor. Low Man's Lyric'i de beğeniyorum. Kapanış şarkısı
Fixer.
Fixer çok beğendiğim bir şarkı. Yine baba meselesiyle alakalı olarak. Yani bu arada ne olduğunu söyleyelim. Reload, Load'da alınmayan şarkıların diyelim. Load'da yani ilk albümde alınmaya değer görülmeyen şarkılardan oluşturulmuş bir albüm. Bir sene sonra yayınlanıyor zaten. Aynı zamanda kaydedilmiyor. Farklı zamanda kaydediliyor Bob Rock'la. Evet. Ama yani Reload'un yarısından çoğunu seviyorum. Öyle söyleyeyim.
Şimdi sen albümün niye sevdiğinden veya tolere edebildiğinden bahsedeyim. Ben şimdi neyi tolere edemediğimden bahsedeyim.
Doğru.
Şimdi biz seninle beraber şimdi biz orta yaş krizini yapıyoruz ya. Orta yaştayız biz. Bizim zamanımızda yani biz albümleri ilk dinlemeye başladığımızda ne bir streaming service diye bir şey vardı. Ne bir işte Napster bile yoktu. Hiçbir şey yoktu. Yani oturup da bir albümden bir parçayı seçeyim. Onu duyayım. Ancak klip şarkısı neyse o.
Doğru.
O da Türkiye'de yaşıyoruz. Yani şansına artık denk gelirse doğru, yani doğru, öyle bir şey.
Doğru.
Biz albümlerle büyüdük. Yani biz albüm ile müziği ilişkilendirmiş.
Nereye bağlayacağını anlıyorum. Nereye bağlayacağını anlıyorum.
Yani biz albüm üzerinden müzikle ilişki evet, kurabilen insanlarız.
Evet, evet, evet.
Albüm, şimdi maalesef albüm denilen şey birazcık böyle kalaycılığa döndü. Şu anda da kalaycılığa döndü. Eski bir zanaatkarlık haline geldi. Çünkü streaming servisler geldikten sonra
4 killer, 4 tane filler koyuyorsun.
Albümün önemi azaldı. Yani albüm yerine insanlar daha çok direkt şarkılarla kendilerine ilişkilendirmeye başladılar maalesef. Yani müzikle ilişkiyi o şekilde kurmaya başladılar. Bence bu çok ciddi bir kayıp Emre. Çünkü albüm dediğin şey aslında kendi içinde bir şarkıdır zaten. Albüm kendi içinde bir bütündür, bir hikayedir. Aynen bir romanı okur gibi, bir filmi izler gibi bütününü oturup şey yaparsın. Yani bir filmden bir sahneyi çekip izlemez misin Tarantino filminden?
Hayır.
Hastasısın mesela o sahneyi. Otur tekrar tekrar o sahneyi izlersin. Ama filmin bütününün de işlemesi gerekir.
Doğru.
Albüm budur. Ve o 90'lı yıllar özellikle CD döneminin CD'de daha fazla alan var. Çünkü daha fazla süre var. Bunlar artık zirveye ulaştığı zamanlar. İşte kapakların böyle farklı farklı Tool'un kapaklarını düşün. Fantezi kapaklar artık vesaire falan. Bir ritüel gibi oturup albümün sözlerini okuyarak, kapağına bakarak baştan sona oturup sindirdiğin bir proses söz konusuydu o zaman.
Tabii.
Ben hala albüm dinliyorum.
Ben söylediğin şeyi çok iyi anlıyorum ve bir adım öteye götüreceğim ben. Yemin ederim bunu daha önceden düşünmedim. Şu anda seninle konuşurken fark ediyorum. Şu anda müzikte bu metal core'lar olsun, güncel metalin sevilen türleri falan olsun, death core'lar falan olsun. Geçen gün Rick Beato YouTube'da bununla alakalı bir şey şunu söylüyordu. Şu andaki müzikle ilgili derdim şu. Çok iyi müzisyenler var. Eskisinden çok daha iyi çalan insanlar var. Çok daha fazla imkan var. Ama şu anda ben şunu görüyorum. Tür yapılıyor, tür icra ediliyor, grup çok iyi çalıyor ama şarkı yok. Şarkı yok. Şarkı mentalitesi. Ben bu şarkıda bir başı, sonu belli, bir teması olan, hikayesi olan, meselesi olan girişi, girişi, çatışması, çözülmesi olan bir şarkı yapacağım hissiyle girmiyor müzisyenler buna diyor, tamam mı?
Çünkü artık o bile bitti. O bile
abi,
bitti artık.
Şuna bağlayacağım. Bitti, bence şarkı da bitti. Bence bu albüm bitmesinin bir sonucu. Yani çünkü albüm, abi bir albüm
İnternetin bir sonucu.
Bir albüm yaparken sanatçılar gerçekten kafalarında bir konsept oluşturuyorlardı. Yani diyorlardı ki ben bu besteyi yaparken şu konsept dahilinde, albümün şu tutarlılığı dahilinde bir şey yapacağım diyordu. Şimdi sen onu albümü bir kere aldın. Albümü o denklemden çıkardın. Bir kere o konsept tutarlılık gitti, tamam mı? Büyük bir ihtimalle müzisyenler şu anda şey hissediyorlar. Bulundukları platform sallantı daha bu şu anda. O yüzden de beste çıkıyor, bir şarkı çıkıyor. Evet, çok iyi riffler oluyor içinde. Ama şarkının herhangi bir noktası bende bir heyecan yaratmıyor Mert. Şey diyorum, ulan ne riff yazmışlar falan bilmem mi diyorum ama bir Metallica'nın bu herkesin kimsenin beğenmediği Ain't My Bitch şarkısının yarattığı heyecanı bende yaratmıyor. Tamamlanmışlık hissini, başından girdim sondan çıktım.
O tatmin hissini alamıyorsun.
Hayır, alamıyorum. Alamıyorum. Ve seninle konuşurken fark ediyorum. Büyük bir ihtimalle bunun başlangıcı albümün ölmesiyle oldu. İlk başta onunla başladı. Kesinlikle. Şimdi şarkı öldü gerçekten.
Şarkı da öldü.
Şu anda şarkı öldü yani.
Sonunda müzik de ölecek.
Yani müzik ölecek mi? Müzik bir şey evriliyor mutlaka. Müzik bir şey evrilecek. Ya benim müzik bilgim nereye evrileceğini anlamaya yetmiyor. Ben şu anda bir yorum yapamıyorum.
Ben de yapamıyorum.
Yapay zeka da geldi, bilmem ne falan da geldi. Nereye gideceğini gerçekten anlayamıyorum.
Ama yani mesela demin YouTube'u gömdük, şimdi birazcık yüceltelim. Mesela Arthur Baby albümü dinlerken şimdi bu adamlar Arthur Baby için bir sürü şarkı kaydetmişler. Yani bunun mesela deluxe versiyonunda falan mesela dinliyorsun şarkıyı, diyorsun ki ulan diyorsun.
Bu da girebilirdi. Bu
şarkı
girebilirdi.
Harika diyorsun, evet. Nasıl almamışlar bir şarkı? Evet. Salomi var mesela. Allah nasıl? Çünkü abi adam albüm oluşturuyor.
Evet.
Yani o şarkıyı almamış çünkü o albüm akışına adam onu oturtamamış. Evet. Adam albüm yapıyor. Albüm kendi içerisinde bir sanat eseri zaten.
Kesinlikle.
Şimdi ben bunu Rilo'da nasıl bağlayacağım? Demin dedim ya albümler sadece şarkıların toplaması değildir.
Doğru.
Yani
doğru,
şey
doğru.
Gibi değil. Sosis yapmıyorsun. Ne bulursan at anasını satayım. Öbür taraftan ne çıkıyorsa değil.
Doğru.
O albümün bir bütünsel olarak tutarlılığını kendi içinde gelişme sonucunun falan olması lazım. Hani insanları sen başından sonuna kadar onu o yolculukta sonuna kadar sıkılmadan tutman lazım.
Kesinlikle.
Albüm böyle bir şey, albüm dediğimiz şey. Yani sadece bir şarkı koleksiyonu değil albüm. O zamanlar eskiden best of albüm yapılırken bile ulan bu şarkının arkasından bu gider mi diye sorguladı insanları. Duyuyordun çünkü bunu. Best of albüm dinliyorsun ama sanki aynı albümden şarkılarmış gibi. O apayrı bir sanattı yani. Load bana göre, demin dedin ya hiç boş şarkı yok diye. O sanatın bir uzantısı olmasının sonucu. Yani evet, tracklist sıralaması Load'da kusursuz. Evet. Mükemmel evet. Yani. Evet. Her şarkı Bleeding Me boş boşuna o albümün ortasında değil abi. Veya Outlaw Torn işte o albümün filerinde boş boşuna durmuyor yani.
Doğru.
Keyiflerinden koymamışlar herifler onları. Onların hepsini sıralamışlar. Şimdi Reload'un şanssızlığı şu. Reload'da elde ne kaldıysa o kalmış.
Yani bir güzel şarkılar da var bu arada. Fuel kötü bir şarkı değil.
Diyemezsin. Asla yani, diyemezsin.
Senelerde canlı çalınıyor zaten bu arada.
Fuel harika bir açılış şarkısı. Evet. Yani işte Memory Maze harika şarkılar bunlar. Ama o albüm giderek batıyor.
Maalesef.
Niye batıyor? Belki o şarkıları çıkartıp başka bir albümün kontekstinin içine koysan orada o olabilir. Şarkı güzel dur diyor.
Bravo. Dirdi. Çok doğru bir yorum.
Ama
doğru bir
yorum. Burada albümde dengesizlik var. Çünkü ellerindeki malzeme bu abi. Yani şey lüksleri yok. Ulan bu şarkının arkasında bu gitmedi ama hadi başka bir şey koyalım. Lüksleri yok çünkü bu kadar zaten kaydetmişler albümü yani.
Evet.
Evlerinde kalan birbirlerinden bağımsız kaç 14 şarkı falan mesela diyelim ki. Bunlar var abi.
Ben birlikte kaydetmediler diye biliyorum ben. Lolla Lidl'un aynı anda kaydedilmedi diye biliyorum.
Yok. Büyük kısmı beraber kaydediliyor ama mixlenmiyor. Tamamlanmıyor şarkılar
tamam.
Falan filan.
Bırakıyorlar. Acelemiz yok nasıl olsa diye bırakıyorlar kendilerini.
Ama ne yapacak abi? Şarkıyı mı değiştirecek adam? Değiştiremez. Evet. Şarkı malzeme bunlar. Kalan şarkıların büyük kısmı orta tempolu şarkılar falan yani. En az çıkıyor ortaya, şarkı koleksiyonu çıkıyor. O yüzden Load'un başına şey yapmışlar, akıllık etmişler. Böyle biraz daha hit potansiyel, Unforgiven 2'yi falan hep başa yığmışlar. Sonrasında artık yapacak bir şey harcayacağız demişler yani. Mesela ben yıllarca o senin mesela yani kartlayan bir şey yapmadım, şarkıyı duymadım.
Dikkat etmedim, biliyor musun?
Dikkat etmedim çünkü oraya kadar sıkılmışım zaten. Evet. Hani sıkılmışım zaten o şarkıya gelene kadar.
Farklı maalesef. Bir şey arkadaşlar gözden kaçmasın. Carpe Diem Baby bence Metallica'nın en iyi şarkılarından.
Yani. Ben mesela seninle konuştum ya şimdi.
Vurmayın beni. Ben sadece müzik yazarıyım.
Gidip şimdi mesela ayrı olarak o şarkıyı dinleyeceğim bakalım yıllar sonra. Ama ayrı olarak albümün konteksinden.
Ben sana biraz sonra kamerayı kapattıktan sonra açacağım.
Tamam. Albümün konteksinden haricen dinleyeceğim şarkıyı. Evet. Bakalım nasıl diyeceğim. Çünkü evet. Albümün içerisinde zaten sıkılmış olarak oraya gelmişim ki böyle yeter anasını satayım falan filan diye. Ulan gene mi aynı şey demiş olabilirim.
Gitar işçiliği Load'daki en iyi gitar işçiliği olan şarkılar kadar diyeyim sana. Load'daki gitar işçiliği en iyi şarkı hangisi olabilir? The Outlaw Torn'u oraya katarım. hangi şey Thorn Within'de şey riff tabii. Thorn Within birazcık denzik riff, evet, denzik riff falan var.
Şimdi albümle ilgili birinci sorunum bu. Bir bütün olarak albüm işlemiyor. Albüm maalesef Leftover albümü gibi tınlıyor. Ve zaten Leftover albümü. Yani maalesef de bunu öyle tınlıyor yani. Şarkıların yarısı bence vasat. Yani gerçekten de iyi olmayan şarkıları koymuşlar. Bak. İkinci sorunum bu. Evet. Ama üçüncü soruma geleceğim. Bu albüm bize o zaman daha hızlı, daha sert bir albüm olacak diye Lars Ulrich tarafından iyi pazarlandı.
Bravo, aynen öyle.
Böyle pazarlandı.
Load'daki tepkileri yanıt olarak dedi ki, çok iyi hatırlıyorum, bravo. Doğru söyledin evet. Bu arada.
Kapandayız ya, bir sticker var üstünde yani.
Faster şey falan.
Aynen. Sticker var üstünde. Abi bu düzenbazlık yani. Niye böyle pazarlıyorsun yani işte, ki abi?
Fuel açıyorsun ya sonuçta. Fuel açtığın için
albümün. Gerisinde yok
vay ama. Vay falan diyorsun vay de.
Gerisi yok ama 4 dakika sonra albümün geri kalan 75 dakikası alakasız yani. Orada o olduğu için. Ha şu an şunu da söyleyeyim. Böyle pazarlamak zorunda değillerdi bana. Ben zaten Load'u beğenmiştim. Ama bir dinleyelim bakalım falan deyince insanın midesi bulanıyor. Çünkü kazık atıyorsun bana yani. Yani bu yanlış pazarlama yani.
Mert ilk albümde Load albümde biliyorsunuz içten sıfatını seçtiği için buna içten değil.
İçten
yani.
Değil.
İçten değil. Problemi o yani büyük bir ihtimalle.
Evet.
Andreas Serrano. Niye önemli? İkimizin çok sevdiği Godflesh'e dokunuyor çünkü bu.
Doğru.
Onu söylememiz lazım. Ben uzun yıllardır Crash My Soul'un klibini unutmuştum bile. Mert bana hatırlattı. Emre dedi işte Load kayıt zamanı görsel estetiğine karar vermeye çalışırlarken kapağı, ondan sonra ne yapacaklarına falan dair Godflesh'in Crash My Soul klibini görüyorlar.
Evet. Kirk Hammett
aynen. Andreas sanatçı, Amerikalı sanatçı Andreas Serrano'nun
Andreas Serrano'nun da bahsedelim biraz.
Evet. 1987'de Peace Christ isimli resmiyle, resim değil.
Fotoğraf.
Fotoğrafıyla.
Fotoğrafın ne olduğundan da bahsedelim bu arada.
Yani ben şimdi buraya fotoğrafı koyacağım. Ondan sonra çok merak edenler Google'dan araştırabilirler. Başımıza hiç almayalım.
Evet.
Kimsenin canını sıkmak istemiyorum yani.
Manic Street Preachers Generation Terrorist albümünün kapağında olmasın o istemiş. Evet. Veto edilmiş plak firması tarafından. Peace Christ olmasını istemişler.
Tamam pardon. Tamam. Peace Christ olmasını istemişler.
İstemişler.
Aynen. Çünkü bu arada bu Peace Christ çıktığı zaman bayağı bir medyada falan böyle bir yani konu tartışılmış yani.
Çünkü Manix'in de albümü Generation Terrorist yani.
Evet.
Yani aslında iyi bir kapak olurdu ama plak firması demiş saçmalamayın. Daha ilk albümden kariyer intiharınız olmasın falan filan diye.
Amerikalı bir fotoğrafçı bu arkadaş. Onun eserlerini etkileniyorlar. Ve
aslında Lars ve Kirk.
Load'un kapağı. Lars ve şimdi grubu daha estetik sanatsal bir yerlere çekmek isteyenler onlar. Eşcinsel fotoğrafları, birbirlerini öptükleri fotoğraflar falan.
Hatfield şey diyor, benimle uğraşıyorlardı diyor.
Evet, yani beni sinirlendirmek için yapıyorlardı.
Beni sinirlendirmek için yapıyorlardı diyor.
Ve James çünkü hoşlanmıyor. Papa Hatt
bunlar. Ben kafaya karışmadım diyor. İmaj, fotoğraflara işte o dönem.
Karışmadım diyor ama yani tasvip etmediğini her saniye söylüyor yani. Söylüyor. I don't like this bullshit diye sürekli
orada,
söylüyor.
Orada işte YouTube'un fotoğrafçısı, evet. Depeche Mode'un işte kliplerini çeken.
Anton
Corbin'de evet. Çalışıyorlar. Evet. Özellikle zaten YouTube'un Atom Baby kapağında şey var. Grup böyle farklı bir sürü pozu var. Onlardan bir kolaj mesela. Direkt giyinmişler bir tane evet. Fotoğrafta falan filan. Bunlar da aslında biraz o fikirden yola çıkarak öyle bir şey yapmak istiyorlar. Hetfield da diyor ki ya mesela bir fotoğrafta glam grubu gibi olur. Hetfield niye oluyoruz ki falan diyormuş. Yani. Ne alakası var şimdi? Niçin şey yapıyoruz falan ama karışmamış yani. Hı. Tamam bu konuda da madem ben hani sağdan olarak şeyimi tatmin ettim burada. Tamam siz de bunu yapın diye. Ama epey bir tepki göstermiş yani. Ve benimle uğraşıyorlardı diyor yani. Özellikle benim macho olmamdan falan. Onu ezmeye çalıştıkları için yaptıklarını düşünüyorum diyor. Bu arada kapak, Load'un kapağı, yanlış hatırlamıyorsam sperm ve kan karışımıydı.
Sperm ve kan, evet.
Andres Serrano'nun spermi kendi, ve kan, inek kanı galiba. İkisini şey arasında birleştirmiş. İki asistatın arasında birleştirmiş, fotoğrafını çekmiş.
Albümün ismi de Load zaten.
Albümün ismi de Load yani, çok manidar zaten.
Kirk Hammett'ın ilk defa kayıtlarda ritim gitar çaldığı albüm. Normalde o zamana
rütbe
kadar...
Rütbe atladı diyelim.
Rütbe atladı. O zamana kadar ritim gitarları hepsini sadece Hatfield çalıyordu. Bu albümde o da ritim gitar
ama
çalıyor.
Ama iyi ki de öyle olmuş. Çünkü gerçekten iki gitar aynı şeyi çalmıyor. İki ritim gitar aynı şeyi çalmıyor. Farklı duyabiliyorsun.
Yani Mert bundan sonra da zaten şeye geliyor. Load ve Reload'dan sonra Garage Inc. Ondan sonra cover albümü geliyor. Yani
prodüksiyon harikası da.
Prodüksiyon harikası. Benzer prodüksiyona sahip Load ve Reload'la beraber. Ben çok net bir şekilde her gruptan daha iyi çalıyorlar. O albümdeki coverladıkları her gruptan aldıkları şarkıların her birini daha iyi çalıyorlar. Evet. Çok daha bambaşka bir yerlere götürüyorlar. Astronomi olsun, ondan sonra şey olsun, Whiskey in the Jar falan olsun, yani muhteşem.
Tabii tabii. Bu arada rütbe atlamanın sebebini de söyleyeyim. Atlamayalım. Ya da Bob Rock özellikle istiyor. Hani madem grup gibi tınlamak istiyorsunuz, o zaman bu adamı da çaldıracaksınız diye söylüyor. Çünkü düşündüğün zaman Black Album'de şey bile çalıyor. Jason Newsted'i bile duyuyoruz.
Yani şey, gitar mı çalıyor? Onu ben bilmiyorum.
Yok, Black Album'de onu diyorum. Şimdi En Just For'a'da Jason Newsted'i bastırmışlardı. Duyamıyorduk.
Tabii, ha, duyabiliyoruz anladım.
Bak, Black Album'de Jason Newsted'i duyuyoruz. Bası açılıyor. Evet. Ona rağmen sadece solo atıyor Kirk Hammett'in.
Evet.
En az çalan o albümde Kirk Hammett'in.
Doğru, doğru.
Ama Enter Sandman'ın riffini getirdiği için ve grubun en büyük hitini yani yapanlardan bir tanesi olduğu için rütbe atladı değil mi o yani?
Aynen.
Tamam o zaman. Ve daha fazla, epey bir riff'i var. Kirk Hammett'in bu albümde.
Şey, ne derler?
Çok kaset, fazla riff'i var.
Kasetler boyu kaydetmiş. Tabii. Lars'la şey getiriyor, James'e getiriyor. Eve kapanıyorlar.
Ulan böyle hit yazdı. Belki bunlardan da bir şey çıkar diye onları da alırlar yani.
Arkadaşlar yakın birkaç gün önce Rick Beato'nun kanalında
Kirk Hammett'in
muhteşem bir röportaj. Yani bir buçuk saatini izledim daha. İki saatlik bir röportaj. Bir buçuk saatini izledim. Su gibi akıyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Metallica'ya dair, Kirk Hammett'e dair ve diğer grup elemanlarına dair çok şey öğrenebileceğiniz muhteşem, çok güzel konuşmuş.
Yazık, garibim, saf çünkü konuşuyor, ötüyor.
Hiç susmuyor.
Çocuk gibi o.
Çocuk gibi, çok enteresan yani.
Çocuktan haberi yani.
Aynen öyle. İzledin mi sen, baktın mı?
İzledim tabii.
Hayli triplerini gördün mü bazen böyle? Kendinden falan geçiyor, bilmem ne falan böyle. İzlemesi çok keyifliydi.
Bu arada şunu da söyleyelim Emre. Black Album çok ciddi bir ticari başarı sağlıyor. Load o dönem en çok, en merakla beklenen albüm.
Evet.
Hani Guns N' Roses'ın Chinese Democracy'sini saymazsak
tabii.
O zaman çıkamıyor. En merakla beklenen albüm. Yani zaten albüm daha çıkmadan yüz binlerce ön sipariş geliyor yani. Buna rağmen albüm tabii ki Load Black Album'ın ticari başarısına ulaşamıyor. O kadar satmıyor. Bu bir risk aldıklarının zaten tek başına tabii göstergesi. Evet. Yani evet bu albüm o kadar satmayacak da olsa satmasın abi. Sıkıntı yok. Ama Lars Ulrich ne yapıyor? Reload'u yayınlıyor. İki albüm satışlarının toplamından bir Black Album çıkartıyordur herhalde.
Bir stüdyo, bir stüdyo zamanı.
tek stüdyo zamanla bir taşla iki kuş gene vuruyor yani.
Aynen öyle. Lars Ulrich'e dair bir eleştiriye yanıt vereyim. Onu da eleştiri ben yanıtlamayacağım. Jason Newsted'in lafı. Yani şimdi Lars'ın davulculuğu hakkında bir yerde bir röportajda da soruyorlar. Yani nasıl müzisyenler hakkında düşünüyorsunuz falan. Yakın bir zamandaki röportajda kesinlikle Lars'a çok gereksiz yere eleştiri veriliyor. Başka türlü davul çalan olabilir. Daha yani bu kadar trompet temelli davul çalmayan birileri falan olabilir. Ama Metallica için doğru yerde, doğru zamanda olması gereken davulcu başından sonra Lars'tı.
Hı hı.
Kaldı ki bu arada bir de müzisyenliğin sizin pek önemsemediğiniz, görmediğiniz bir de bir iş insanlığı kısmı var.
Onu diyecektim.
Tamam mı? Yani o iş insanlığını müthiş icra edebilen birisi. Çünkü söylediğim şeye katılır mısın bilmiyorum ben. Eğer bana sorarsan abi, dünya çapında uzun soluklu, başarılı olmuş bir grup varsa veya bir müzisyen varsa bence onlar aynı zamanda çok iyi iş insanları.
Öyle olması gerekiyor.
Business person'lar. Onlar öyle çok çok iyi gerekiyor. Olması lazım yani.
Öyle olması gerekiyor. Şunu söyleyeyim. Mesela hep şey muhabbeti var. Tabii kesin mi değil mi bilmiyoruz bunu ama Cliff Burton ölmeseydi Lars Ulrich gruptan atılacaktı muhabbeti var ya.
Cliff Burton 10 senedir duymuyordum. O geyi sen hatırlattın bana bu arada yani.
Doğru olabilir. Çünkü Scott Ian'a söylemişler bunu. Gerçekten tabii Hetfield'la şey Scott Field'la çünkü çok konuşan bir adam ya.
Cliff o kadar Burton'da, da bestelere dahil olmasına rağmen mi bunu yapacaklardı yani bu arada?
Ya,
yani
Lars o çünkü turdaki, ya, Cliff Burton bak şunu söyleyeyim. Cliff Burton hakkında konuştuklarında hepsi ağlıyor değil mi?
Evet.
Lars Ulrich ağlamıyor. Ve Lars Ulrich çok fazla da bir şey yapmıyor. İyi basçıydı bilmem neydi falan filan diyor. Lars Ulrich de Cliff Burton birbirini sevmiyormuş abi.
Hmm.
Yani Cliff Burton daha doğrusu Lars'ı sevmiyormuş yani. Hmm. Adama flathead mi ne diyormuş yani. Lakap falan takmış böyle.
Çok fazla.
Eğer ki gerçekten Cliff Burton hayatta kalsaydı ve Lars Ulrich bu gruptan atılmış olsaydı yani muhtemelen bugün Metallica yoktu.
Ben abi
yoktu yani.
Yani aç bestelere bak hep
abi, yani çok
Hetfield Ulrich. Hetfield Ulrich. Yani bu iki insanın bir kimyası var. Yani bunu kimse reddedemez.
Ben şunu söyleyeyim.
Ulrich elini alıp gitar Ulrich Lars elini alıp gitarla beste yapıyor mu bilmiyorum. Zannetmiyorum.
Yapmıyor,
tamam mı?
Yapmıyor.
Ama o besteleri beraber üretiyorlar. Bir şekilde beraber.
Aranje ediyor diyelim. Lars aranje ediyor o şarkıları.
Yani büyük bir ihtimalle. Yani Mert bilemiyorum. Emin değilim. Sen de bak kimse bilmiyor bunu.
Şey yok. Şöyle bir durum var. Mesela Enter Sandman riffini ilk getirdiğinde Kirk Hammett böyle bir riffmiş bu. Yani arada o üç kere tekrar yokmuş. Yani head varmış, tail varmış.
Anladım, anladım.
Lars dinliyor abi bunu. Diyor ki üç kere head yapalım, bir kere tail yapalım diyor. Ve o riff ortaya çıkıyor. Bak riffi o yazmamış.
Tamam.
Ama o riff Kirk Hammett'ın getirdiği şekilde piyasaya çıksa o şarkı hit olmazdı.
Olmazdım.
O onu duyabiliyor işte. O çok önemli bir şey. Onu demek istiyorum.
Bu benim söylediğim şey biraz şeyle alakalı Mert. Biz böyle dışarıdan müzik dinleyici olarak böyle düşünüyoruz, biliyoruz, ediyoruz. Adamların kendisi bilmiyor mu kardeşim? O adamlar düşünemiyor mu? Hetfield mesela düşünemiyor mu? Ya bu Larson bana beste yaparken faydası var mı yok mu diye düşünmüyor mu? Bence düşünüyordur. Senelerdir düşünüyordur
İşte
yani.
aranje ediyor. Düzenleyen adam Lars yani.
Belki de onlar diğerleri yapamıyor. Onun kadar buna kabiliyetleri yok belki de.
Bir de Lars'ın ticari görüşü var. O da dediğin şey.
Evet.
Businessman olan grupta Lars. Yani kim bilir o olmasaydı bu grupta. O gruptan konmuş olsaydı kim bilir ne hatalar yapacaklardı.
Öyle
Ticari
ama
hatalar
öyle.
yapacaklardı. Grup çoktan bitmişti yani.
Senle mutlaka bir de bir Depeche Mode bölümü yapalım. Depeche
Yapalım.
Mode bölümünde de biraz Andy Fletcher konuşalım seninle birlikte.
Konuşacak çok bir şey yok gerçi ama yani. Konuşacak
Fletch
çok bir şey
konusunu
yok.
konuşalım böyle. Onu o zaman değerlendireceğiz. Var mı söyleyeceğin başka bir şey Lordran hakkında? Var. Sabaha kadar konuşuruz
Sabaha kadar
Lordran
konuşuruz.
hakkında. Ama toparlamamız lazım. Yeter. İnsanlar da şey, evine gidecek, işine gücüne bakacak Mert.
Muhtemelen evlerinde de var. Yani herhalde evlerinde falandırlar yani. Veya
Biz
otobüs
kapatalım, kapatalım.
veya metrobüse falandırlar herhalde yani.
Biz kapatalım. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, yani Metallica'nın önemini, büyüklüğüne dair bizim söyleyebileceğimiz yeni bir şey çok fazla yok. Arkadaşlar, Metallica konuşurken bir batarya bitirdik. O yüzden ikinci bataryaya geçtik şimdi. Metallica sohbetini yarım saat daha uzatıyorum. Dermişim demiyorum. Yani
Aynen.
Mert toparlamamız lazım.
Toparlamamız
Kaç
lazım
dakika oldu
hakikaten
hiç
ya.
fikrim yok şu anda yani.
Hakikaten ya. Dede gibi
Bıraksalar
konuşuyoruz.
sabaha kadar Metallica konuşacak adam benimle.
Aynen.
Load ve Reload albümlerini ben sevdiğimi söyledim. Ondan sonra Mert Reload'u sevmiyor ama Load'u sevdiğini söylüyor. Ben onu tebrik ediyorum. Onu takdir ediyorum. Sen de beni takdir et lütfen.
Takdir ediyorum seni. Aklıma ne geldi biliyor musun Emre?
Söyle.